Ayrım 5.
Sayfa 51. Hiç komik değil, hiç gülünecek şey değil. Yüzündeki gülücük yavaş yavaş soldu. Yanaklarındaki çukurlar kayboldu. Üşür gibi omuzlarını kaldırdı. Gavurların yemeğinin yarıda kalmasına güldüm herhalde. Domuzların mideleri bulanmıştır. Et yiyememişlerdir. Onlar naziktir bilirsin. Nazik Georgiev, değil mi? O acayip şekilde enine boyuna uzamış adamı nazik sıfatıyla düşünmek beni de güldürdü. Haydi bitir ödevini dedi Fatma. Artık gülmüyordu. Peki neymiş sebebi? Abi ne bileyim ben. Haydi düşünelim, bulmaya çalışalım. Bir çeşit oyundu bu aramızda. Olayların sebeplerini bulmaya çalışır, insanların hayatlarını deşeler, akıl almaz hikayeler uydururduk. Bu sefer ilgilenmedi Fatma oyunla. Ders çalışalım daha iyi dedi. Kıvıramıyorum şu Rusçayı. Hem Mehmet Ali ile küstün ya, anasından sana ne? Barıştık. Yarın yine kavga edersiniz, sus artık. Belki diye düşündüm. Zaten yol üzerinde bırakıp beni kaçtı. Tekrar karşılaşınca ona nasıl davranacağımı bile kestiremiyordum. Annesinin durumunu öğrenebilseydim ona söyleyecek bir lafım olurdu. Yazmaya başladım. 1000 cümleyi tamamlayıncaya kadar hiç konuşmadım. Aklım hep o kadındaydı. Tabanca ile ha? Bu iş kendini ağaca asmak yahut kuyuya atmak gibi olağan ve basit görünmüyordu bana. O parlak, soğuk demiri alıp eline. Silah denen ve benim için garip bir çekiciliği olan aleti. Yalnız Bulgarların belinde ve kıçlarında sallanırken görmüştüm. Sihirli bir şeydi. Tabancadan korkuyor, onu mühimsiyor ve kadına belli belirsiz bir saygı duyuyordum. Son cümleyi yazdıktan sonra Fatma'ya baktım. O daha küçük Rusça parçasını sökememişti. Yardım ettim. Bütün derslerin bu kadar iyi olmasaydı öğretmen seni bağışlamazdı, dedi. Oysa ben bağışı sınıfta çektiğim parlak nutka bağlıyordum. Fatma itiraz etti. Bak dedene bir sor, benim dediğimi diyecektir. Olayı daha dedeme anlatmadığımı söyledim. Çok şaşırdı. Benim dedemden saklı bir şeyim olacağına hiç inanmazmış. Mehmet Ali'nin anasını soracağım dedeme dedim. Sordum da. Namuslu bir kadındı dedi. Bu yüzden vurdu kendini. Namuslu mu? Ha? Neden şaşırdın uşağım? Aksini söyleyen mi oldu? Hiç kimse söyleyebilmez. Namuslu bir kadındı. Dürüst, ahlaklı. Peki neden? Dedem yüzüme bakmadı. Sigarasını aradı uzun süre. Ceplerinde sigarayı yumuşatıp yakıp bir nefes çekmesi de uzun sürdü. Nihayet, ''Abi büyüdün artık söyleyeyim uşağım'' dedi. ''Bu John Ahmet şey yani ahlaksızın biridir. Yani anlayacağın eve çok erkek getirdi, çok. Yenilip içildi, ziyafetler oldu. Kadın ses etmeden onlara sofra hazırladı durdu. Sonra uşağım, ''Yani anlıyor musun?'' O erkekler yani anlıyor musun? Kadından başka şey de istemişler. İşte öyle. Kadın da bu rezilliğe dayanamayıp, anlıyor musun? Evet dede. Ben çok iyi anlamıştım artık. Kadının hangi rezilliğe dayanamadığını, bunu Mehmet Ali'ye söylemeliydim. Sabahı da bekleyemezdim. Dedemi iki yanağından öpüp kendimi sokağa attım. Alacakaranlıkta onun evine doğru koşarken bağırmamak için kendimi zor tutuyordum. Nefes nefese vardım kapısına. Güm güm vurdum. Bir açsa hemen söyleyecektim. Senin anan öyle değilmiş, üzülme artık. Senin annen... Kapı açıldı. Karşımda John Ahmet. Ne o kız, ne istiyorsun? Koca balonuma iğne batmış gibi oldu. Yoksa ben miydim koca balon? Pıstım. Ben... diye kekeliyor, sonunu getiremiyordum. Adamın ağzı yayılıyor, tavuk gibi sesler çıkarıyordu. ''Oğlumu aradın değil mi? Benim gittiğimi biliyordun. Onun için geldin değil mi? Seni gidi seni. Hey Mehmet Ali gel buraya.'' Çağırmasına lüzum yoktu. Mehmet Ali gelmiş babasının arkasından bakıyordu. Beni görmekten hiç memnun değilmiş gibi bir hali vardı. Adam aramızdan çekildi. İçeri girer gibi yaptı. Oysa kapının ardından bizi dinlediğini tahmin edebiliyordum. Mehmet Ali yüzünü buruşturdu, dilini çıkardı ve... ''Ne var?'' dedi. ''Ne istiyorsun?'' Demek yüz yapıp bana bir de öyle soruyor. Artık çok fazla. Avazım çıktığı kadar haykırdım suratına. ''Sen de geber, anan da gebersin, baban da gebersin.'' Arkamı dönüp koşmaya başladım. Gözlerim yanıyor, burnum sızlıyordu. Habire söyleniyordum. Bir daha konuşursam senle iki olsun. Konuşmayacağım, yüzüne bile bakmayacağım. Seni pis domuz, murdar. Çekil git başımdan, çekil git. Halbuki oğlanın geldiği falan yoktu. Fena halde bozulmuştum. O gece yatakta hep benden özür dilediğini tahayyül ettim. Kaşlarımı bile çatmaya tenezzül etmeden sessiz duruyordum. O kendini yerlere atıp ağlıyordu. Başımı dik tutup uzaklara baktım ve artık onunla arkadaşlık etmemin mümkün olmadığını, oysa annesi hakkında neler neler bildiğimi, bunları ona hiç anlatamayacağımı bildirdim. Mehmet Ali öz eleştiri yapıp ne kadar üzgün olduğunu söyledi. Annesi hakkında bildiklerimi tek kelimeyle olsun anlatmam için ağlayarak yalvardı. Namusluymuş, tek kelime buydu. İnadıma açmadım ağzımı, öğrenemedi. Fakat o kadar çok ağladı ki ben de ağladım. Yastığım ıslandı, öyle uyuyakalmışım. Sabaha yüreğim taş gibi olmuştu. Sınıfta onu gördüğüm zaman gerçekten konuşmak istemedi canım. Samimiyetle başımı çevirdim, bakmadım yüzüne. Bir iki gün öyle küs geçti. Derken biz Fatma ile gezerken Mehmet Ali de yanımızda dolaşmaya başladı. Güya Fatma'ya hitap ediyordu ama lafları doğrudan bana idi. Keyifleniyor, Fatma'nın kolundan çekip, ''Öyle her önüne gelenle konuşma, gel şöyle gidelim.'' diye kızı sürüklüyordum. Fatma kıkırdıyordu. Sonra geceleri, ''Acaba çok mu üzülüyor, o kadar yalnız mı?'' diye düşünmeye başladım. Hele bir gün maydanoz almak için kuyrukta beklerken John Ahmet yanıma yaklaşıp, ''Ne küsüyorsun oğluma? Suçu bana yüklüyor. Ne yaptım ben sana kız?'' demez mi? Sevinçten uçacak gibi oldum. Maydanozu unutup kuyruktan çıktım. Hoplaya zıplaya kaçtım. John Ahmet eve bir demet maydanoz bırakmış. Babam çok kızdı. ''Bir daha o herif yaklaşırsa bu evin civarına ayaklarını kırarım.'' dedi. ''Eğer onun oğluyla konuşursan senin de kafanı kırarım.'' Tabii korktum fakat Mehmet Ali ile barışmaya da karar verdim. Ana yolun biraz ilerisinde ormanın kıyıcığında nispeten gözlerden uzak bir yerimiz vardı. Fatma ile uğraşıp kurumuş dallardan çalı çırpıdan bir ev yapmıştık kendimize. İçine girer, bez bebeklerimizle evcilik yahut okulculuk oynar, bazen de ders çalışırdık. İçeriden çöpten de olsa yalnız bize ait, hiç kimselerin bilmediği bir evimiz olması pek hoşumuza gidiyordu. Canımız oynamak istemese de oraya her gün gidiyor, bir gece evvel rüzgarın dağıttığı dalları toplayıp evi onarıyor, dikkatle çalışıyorduk. O gün Fatma, ''İlay Bey'' dedi, ''şu dalları çamurla sıkıştırsak böyle dağılmazlar. Çamur kuruyunca dağılırlar. Öyleyse taş toplayalım, taşlarla sağlamlayalım.'' ''Olur dedim. Şu tarafta düzgün taşlar vardı.'' Elimle taşları işaret ederken yolun oradan Mehmet Ali'nin geldiğini gördüm. Başı önünde, elleri cebinde, sallana sallana yürüyordu. Tasalı bir hali vardı. Parmağımı dudaklarıma götürüp ''Sus'' diye işaret ettim Fatma'ya. Durup bekledik. Doğrusu ne yapacağımı bilmiyordum. Bir taraftan kaçıp saklanmak isterken, bir taraftan yanımıza gelip bizimle oynamasını arzuluyordum. Bedenim gerilmiş, soluksuz kalmıştım yine. Kalbim çarpıyordu. Epey yaklaştıktan sonra bizi gördü. Hiç aklında değildik zahir. Bir şaşkınlık kapladı yüzünü. Duralayıp etrafına bakındı. Ne yapacağını bilmez gibiydi. Konuşacak gibi olup ağzını açtı, kapadı ve birden ıslık çalmaya başladı. Ellerini ceplerinden çıkarmamıştı ama yürüyüşü değişmişti. Şimdi ayaklarını çapraz ata ata zıplıyordu. Zıplaya zıplaya yanımıza kadar geldi. Bize hiç bakmıyordu. Geçip gidecek gibiydi. Dayanamadım, seslendim. ''Abe çekirge mi oldun? Ne zıplayıp duruyorsun?'' Ters ters baktı yüzüme, cevap vermedi. Birkaç adım daha zıpladı. Derken takla atmaya başladı. Ve takla ata ata uzaklaştı. Bir an bile durup yürümemişti. Kala kalmıştık. Fatma'ya göz attım. O uzakta hala takla atan Mehmet Ali'ye bakıyordu. Yüzünde bir hayranlık mı vardı ne? Ne yani dedim. Eteklerimin açılmayacağını bilsem ben ondan daha güzel takla atarım. Ya canım, hiç durmadan böyle onun gibi. Gidebilir misin sanki? Tabii giderim. Yarışırım onunla. Hem de geçerim. Fatma'nın dünyaya her zaman hayretle bakan gözleri biraz irileşti. Ben dedi, mümkünü yok yapamam. Neyse hadi gel be, taşları toplayalım. Kıymetli evimize baktım yan gözle. Tanrım ne kadar zavallı duruyordu. Ev değil bu, aptal çocukların oynamak için yaptıkları bir in besbelli. Bir yığın kurumuş dal arasında bir oyuk. Onu ateşe vermeli. Kırmızı kırmızı alevlerin hasretiyle yanıyordum. Fatma'ya söylemeye cesaret edemedim. Çok üşüdüm diyebildim. Haydi dönelim artık ha. Hani evimiz burasıydı? Hani her gün onaracaktık, büyütüp genişletecektik? Öyle söylemiştin. Her gün gelip demiştin ya. Demek kendi koyduğum kanuna karşı geliyordum. Olabilmezdi. Çaresiz boyun büktüm. Peki dedim. Çalışırken vakit epey gecikmiş. Akşam gençlere konferans olduğunu hatırlayıp evlerimize uğramadan belediyenin salonuna darattık kendimizi. Açlıktan karnımız gurulduyordu. Konferansçının Şumlu İl Konsomol Merkezi'nden Stefan isminde biri olduğunu söylediler. Bizim köye tayin edilecekmiş. Orta boylu, toparlak kafalı bir genç adam. Kıvır kıvır sarı saçları kafasının etrafında bulut gibi uçuşuyor. İnce çerçeveli yuvarlak gözlüklerinin altında gözleri boncuk mavisi. Yanakları şişman, kırmızı, parlak. Bebek suratlı biri bu diye düşünüyorum. Hem yaşı da küçük olmalı. Söylediklerini dinlemiyor, adamı tetkik ediyorum. Stefan Karova, yüzün güler gibi, sesin tatlı yumuşak. Allah kahretsin, yakışmıyor bu sese küfür. Birkaç yıl önceki göçle Türkiye'ye giden bir adamı orada casus diye tutuklayıp idama mahkum etmişler. Bu olay Türkiye ve nedense Amerika aleyhine bir dizi konferansın başlatılmasına sebep oldu. Köy meydanında açık havada 3 kez toplandık. Köylünün tümü dinledi. Bu geceki gençler için özel. Gözlerimi adama dikip uyuklamaya başladım. Neler söyleyebileceğini artık ezbere biliyorum. Gözü açık uyumaya da talimliyim şu konferanslar, toplantılar sayesinde. Ancak işte Burjuva Türkiye'sinde köylerin durumu diye Mahmut Makal'ın Bizim Köy kitabından parçalar okunurken dikkat kesildim. Biliyorum bu kitabı, kitaplıkta görmüş karıştırmıştım. Türkiye'de yayımlanmış, sonra bizimkiler basmışlar, şimdi de Bulgarca'ya çevirmişler işte. Aklımdan Bizim Köy'ü anlatan bir kitap yazsam, devlet basım evi yayınlanmasına müsaade etmez diye geçirdim. Dayanamayıp Fatma'ya fısıldadım. Ne demek istediğimi pek kavrayamadı galiba, açıkladım. Yani adamlar Türkiye'nin devlet basım evi, kendi köylerini kötüleyen kitapların basılıp satılmasına ses çıkarmıyorlar. Demek orası buradan hür. Fatma'nın cevabını duyamadım. Birden iki omzuma iki ağır taş düşmüştü sanki. Zorlukla döndüm. Arif ağabey dikilip duruyor arkamda. Kaşları çatık, soluk yüzünde kısık gözleri ışıktan iki çizgi gibi, çok parlak. Düşüncelerini kendine sakla küçük kız. Ödüm koptu. Hemen başımı çevirip acıyan omuzlarımı oynatmaya çalıştım. Belki benden 6-7 yaş büyüktü ama uzun boyundan mı, asık ciddi suratından mı, Arif'i pek yaşlı bulur, ondan çok çekinirdim. Şurada burada bilhassa böyle toplantılarda karşılaştığımız zaman hep süzerdi beni. Hem de ne süzmek, sanki ölçüp biçip tartar gibi küçük kızı. Yanımda Mehmet Ali'yi görürse kaşları büsbütün çatılırdı. Dedem bu adamdan neden hoşlanır hiç anlamazdım. Dinlediğim casusluk hikayesinin tesiri altındaydım. O an Arif'in de bir casus olabileceğini, bu söylediğimi hemen konferansçıya yetiştireceğini düşündüm. Zaten bana çok bakmasında, toplantılarda hep böyle yanı başında bitmesinde olmalıydı bir kötü iş. Kurt beynimi kemirmeye başladı. Eyvah, gammazlayacak beni. O mükafat alırken ben düzeltme kampının yolunu tutacağım. Kendimi kampta kuru ekmekle suya talim edip hiç ücret almadan sabahtan akşama çalışırken düşünüyordum. Nöbetçi karıların sırf zevk için küçük kızları kırbaçladıklarını duymuştum. Sırtımda yaralar açılırken Arif burada mükafat olarak aldığı radyoyu dinliyordu. Pilli radyoları çok mühimsiyordum o sırada. İçim acıyla doldu, telaşlandım. Acaba kaçıp ormana mı gitmeli, ne yapmalı? Hele bir dedeme danışayım. Oysa ne çok güldü dedem. Düşün be uşağım, Arif casus olsaydı senin konuşmana mani mi olurdu? Yoksa daha çok söylesin diye bekler, öyle mi gider haber verirdi? Yani konuşmamı engelleyip beni korudu mu o? Eh olabilir. Dede anlat neden? Sesini kesmeyi öğren ve uyu artık haydi. Bana her bir şeyi açıklamaya meraklı olan dedem Arif bahsi açılınca neden susar? Sabah sınıfa girerken yolumu kesti. Yaktım evinizi dedi. Önce anlayamadım, aval aval baktım suratına. Doğrudan bana hitap edişine sevinmiştim ya, tedirgindim. Yüzünden bir anlam çıkarmaya çalıştım. Çıkık elmacık kemiklerinde kırmızılık, gözlerini kırpıştırıp duruyor, avuçlarını açıp gösterdi, kapkara. Ne evi diye usulca sordum. Evinizi işte, Fatma'yla yaptığınız evi. Küçük dalları tutuşturup üzerine attım. Hepsi yandı, kül oldu. Ha şu budala çocukların oyuncağı ev. Daha o gün vazgeçmiştim ondan. Sırtımdan yük atmışçasına ferahladım. Omuzlarımı silkip gülümsedim. İyi etmişsin. O ev yakılmalıydı. Sen de ancak o işi becerebilirsin. Kızmadın mı? Hayır. Hiç inanmadı bana. Kırpışan gözlerinde hüzün vardı. Affedersin dedi. Ama neden? İnanmıyorsun ama doğru söylüyorum. Yaktım evinizi. Hemen arkasına dönüp uzaklaştı. Öğretmen sınıfa giriyordu. Yaptığı işten fena halde sıkılan arkadaşımın gönlünü ferahlatmaya imkan kalmamıştı. Teneffüslerde bir yerlere kaçıp saklandı herhalde. Bir türlü yakalayamadım onu. Okuldan çıkarken Fatma'ya anlattım. Güldü. Yüzündeki üç çukurlu sevimliliğe kanıp üzülmediğini çıkardım. Artık daha ciddi işlerle uğraşmak lazım, büyükler gibi diye söyleyecektim ona. Ağzımı açmaya vakit kalmadan soru yetişip geldi. Fakat büyükler hangi ciddi işle uğraşmakta? Şaşkınlık dönemeci. Bunalmaya başlamadan Fatma sürüklüyor beni. Koşa koşa orman kıyısına varıyoruz. Evet, doğru söylemiş. İşte orada kömürleşen dallar, isten kapkara olmuş taşlarla sarmaş dolaş durmakta. Cadı karının oyuncakları gibi. Ve çalı çırpı kül olmuş. Rüzgar savurmakta onları. Fatma elleriyle yüzünü avuçlayıp inledi. Bizim evimizdi o, bizim evimizdi. Şu zavallı küçük ses mi, yoksa hıçkırıkları mı etkiledi beni bilemem. Ondan daha üzgün, daha gürültülü ağlamaya başladım. Birbirimize sarıldık. Küllerin üstüne çöktük. Dünyamız yıkılmıştı. Vakit geçti. Onun çekingen sesini duyduk. Ağlamayın, ben size yeni bir ev yaparım, daha güzelini yaparım. Gözyaşlarımızın ardından bakıp Mehmet Ali'ye istemiyoruz dedik. Bizden uzağa oturdu. Onu gözlemeye başladım. Büzülüp kalmıştı. Elinde dalı kemirip yere tükürüyordu. Burnunu çekiyordu ikide bir. Fatma'ya galiba o da ağlayacak diye fısıldadım. Kahrolsun dedi Fatma. Git ona söyle İlay. Hemen gitsin buradan. Bir daha da yaklaşmasın yanımıza. Allah biliyor ya, Fatma'nın sözlerini tekrarlamak için yerimden kalkıp yanına gittim. Bana baktı. Yaprakların arasından süzülen güneş ışınlarının tümü gözlerine dolmuştu galiba. Yeşil ve ıslaktı bakışları. Ha ağladı ha ağlayacak. İçim titredi. Ağzımı zorlukla açtım. Aldırma be Mehmet Ali deyiverdim. Ne olacak yani? Çalı çırpıdan da o ev. Çocuk oyuncağı idi. Aldırma. Bu sözlere ikisinden çok ben şaştım galiba. İrkilip Fatma'ya döndüm. O haykırdı, tepindi, bir şeyler söyledi. Sen çok kötüsün dediğini duydum. Bir de artık arkadaşım değilsin. Ok gibi geçip yanımızdan koşarak uzaklaştı. Fatma'nın arkasından gitmem lazımdı, biliyorum. Kımıldayamadım. O hala bana bakıyordu. Benden başka bir şey görmüyordu. Gönlüm bir hoş oldu. Yüreğimin çırpınışına kapılıp dalgalarla, dalga dalga bir yeni dünyanın eşiğine vardım. Uzanan eller benim miydi? Tutunup kalktı. Yanık dallara ve küllerin üstüne basıp yürüdük. Ormanın bağrında, rüzgarın yosun ve taze yaprak kokan soluğunda. Kurdun kuşun, böceklerin dilinden bir türkü yandı. El ele koştuk, koştuk. Nefessiz kalıp yere çöktüğümüzde gülüyorduk. Neden koştuğumuzu, neden güldüğümüzü hiç bilmiyorduk. Bizdik, vardık. Burada yan yanaydık. Başka gerçeğimiz yoktu. İstersen dedi, yalnız ikimiz için bir ev yapalım. Yapabileceğimiz tek şeydi. Sonra dedim, şimdi gülelim, gülmek daha güzel. Bizim kapının önündeydi Fatma. Yüzüme bakmadan usulca, sen onun ağlamasına dayanamıyorsun ama dedi, o seni ağlatmak için her şeyi yapıyor. Doğru değil, küstüm sana, ben de sana. Dargınlığımız ta mecburi yaz kampına gidinceye kadar sürecekti. Okul çocukları, birkaç ay kendi köylerinin uzağında bostanlarda kamp kurarlar. Gündüzleri işçilerle beraber çalışır, geceleri konsomol seminerlerine katılırlar. Fatma, sanırım bu seminerlerde yardım umduğu için benimle barışmıştı. O akşamüstü küsmesine hiç aldırmamıştım. Mehmet Ali için söyledikleri ise kulağıma girip çıkmış, yüreğime dokunmamıştı. Evin merdivenlerine oturup dedemi bekledim. İçim öyle hafifti ki artık şu sırrı ona açıklamanın zamanı geldi sandım. Beni böyle merdivenlerde oturur görünce kendisini beklediğimi anlar, o da çökerdi yanıma. Bu kez de anlat bakalım uşağım dedi. Bir şey mi oldu mektepte? Evet ama birkaç hafta önce. Mehmet Ali'nin anasının aklımı karıştırdığını söylemeden Stalin meselesini olduğu gibi anlattım. Yarısı içilmiş bir sigara çıkarıp cebinden yaktı. Fena numara değil dedi. Yalnız her daim tutmaz. Artık biraz bekle İlay, bekle. Her şeyin zamanı var. Komsomol da ol bakalım. İyi komsomolluk arkalık eder sana. Sonra, inşallah. Hep sonra diyorsun dedem, hep sonra. Ya sen kaç yaşındaydın? Aa, bana aldırma hem ben. Bak dede, dede bak, sakın ha ben erkeğim deme. Demem, korkma. Çocuğu kıza ayırmam ben, bilirsin. İlle ve lakin sen nazlısın. Küçücük fidansın. Taze, çok tazesin daha. Aklın ermez, elin tutmaz daha. Ama sen... Abe dur kızanım, anlatacağım. Demem şudur ki, şimdi cehalet zamanı geçmiştir. Sen ise cahilsin. Gönlüne uyup gider. Yanıp yanıp bir gün sönersin. Söndürüverirler. O gün ki akıl gönül bir arada çalışacak. Akıl derken bilgi, soğukkanlılığı kastederim, anladın mı? Bana gelince... Öksürmeye başladı. Şu sigarayı içmese olmaz. Şimdi öksürürken bile iki yudum daha çekebilir umuduyla dikkatle elinde tutuyor izmariti. Kolay değil sigaraya para verip havaya savurmak. İnsanın ciğeri iki türlü yırtılır. Zayıf karnı kalkıp iniyor. Sızlayan belini tutup iki büklüm kıvranıyor. Aldım elinden izmariti, içeri koşup su getirdim. İçtikten sonra rahatladı biraz. Elinin tersiyle gözyaşlarını kurulayıp, ''Su gibi aziz ol uşağım'' dedi. ''Atmadın değil mi sigarayı? Ha ver bakayım. Ne diyordum ben? Ben öyle ya, belki senin yaşlarındaydım işlere bulaştığım zaman. Lakin uşağım, baban Emin Pehlivan biliyorsun. Bulgar'ın Osmanlı'ya isyanını yaşamış. Kan davası vardı, kan. Bugün dost deyip koruduğu arka çıktığı Bulgar'ın, yarın Rus'un yanında kendisini balta ile doğramaya geldiğini görmüş. Anasının başını taşla izdiklerini görmüş.'' Onu bir güzel bağlayıp gözünün önünde anasının ırzına geçmişler. Sonra da kafasını taşla ezmişler. Ya işte böyle uşağım. Ninemin beyni bu topraklara gübre olmuş. Neden ille ninemi böyle kaç türlü rezil etmişler? Çünkü mahallede en çok ninem kol kanat gerermiş Bulgar'a. Bunu anlayabilir misin? Bir köpek sahibine saldırmaz. Onu korur hatta. Velakin insan. Ah insan ilayım. İnsanın da Bulgar'ı. Kanı bitlenmeye görsün. İlk hedefi onu koruyanı, esirgeyeni olur. Eski efendiyi yok ederse kendisi efendi olacak sanır. Neyse, Emin Pehlivan kıl payı kurtulunca ölümden kaçmış. Ertesi yıl 93 harbi patlayınca da gitmiş Yeni Pazar'daki Osmanlı Birliği'ne katılmış.